Ayrım 19, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 193. Sir Nigel Irwin, Bülbül raporunun son sayfasını okudu, dosyayı kapatıp arkasına yaslandı. Sen ne diyorsun Barry? Barry Ferndale, çalışma yaşamının çoğunu Sovyetler Birliği'ni, efendilerini ve iktidar yapısını incelemekle geçirmişti. Gözlük camlarını son bir kere hohlayıp iyice parlattı. Maxim Rudin'in atlatmak zorunda olduğu bir darbe daha. Ivanenko en güçlü destekleyicilerinden biriydi. Çok da zeki bir insandı. Şimdi hastanede bulunduğuna göre Rudin en yetenekli danışmanlarından birini yitirdi demektir. Peki politbüroda oy hakkı var mıdır şimdi? Herhangi bir oylamada vekiline oyunu kullandırabilir ama önemli olan bu değil. Politbüro düzeyinde önemli bir politik oylamasında oylar eşit olsa bile başkanın oyu iki oy sayılır. Şimdiki tehlike tetikte olan bir iki kişinin taraf değiştirmeleridir. Ivanenko o çevrelerde bile insanı korkuturdu. Şimdi oksijen çadırında yatan bir Ivanenko'nun bunu başarması pek güç. Sir Nigel dosyayı masanın üzerinden Ferndale'e uzattı. Barry, bunu Washington'a senin götürmeni istiyorum. Bir nezaket ziyareti. Ancak ben Calm'la baş başa bir yemek yiyip konuş biraz. Bu oyunu her iki taraf da çok gizli oynamaya başladı. İki gün sonra Ben Kahn'ın Georgetown'daki evinde yemekten sonra Ferndale, ben bizim görüşümüze göre Maxim Rudin %50 karşıt bir politiko karşısında pamuk ipliğine bağlı duruyor ve bu pamuk ipliği de giderek inceliyor dedi. CIA'nın haber alma müdür yardımcısı ayaklarını şöminede yanan odunlara uzatıp bakışlarını elindeki konyak kadehine çevirdi. Bu düşüncede seni haksız bulamam dedi ölçülü bir sesle. Rudin'in Castle Town'da size verdiklerini sürdürme konusunda politbüroyu daha fazla ikna edemediği takdirde düşebileceğini de biliyoruz. O zaman kararı merkez komiteye kalacak olan bir yer kavgası başlayacaktır. Bunda da ne yazık ki Yefrem Vişnayev'in güçlü dostları ve etkisi var. Doğru dedi Kahn ama aynı şey Vasili Petrovic'in de geçerli. Belki de Vişnayev'den bile daha fazla. Kuşkusuz, üstelik Petrov postu kapabilir de ama kendi yeğlediği zaman ve koşullarda emekliliğini isteyen Rudin'in ve KGB'si ile Mareşal Kerenski'nin Kızıl Ordu'daki etkisini azaltacak olan Ivanenko'nun desteğine sahip olabilseydi. Kahn konuğuna bakıp gülümsedi. Piyonlarını fazla öne çıkardın Barry, oyunun nedir? Bildiklerimizi karşılaştırıyorum. Öyle olsun, bizim buradaki düşüncelerimiz de aşağı yukarı aynı paralelde. Dışişleri Bakanlığı'nda David Lawrence da aynı fikirde. Stan Poklevski, Castle Town'da Sovyetlere baskı yapmamızı istiyor. Başkan ise her zaman olduğu gibi ortada. Castle Town onun için çok önemli, öyle değil mi? Evet, gelecek yıl başkanlıktaki son yılı. 13 ay sonra yeni bir başkan ortaya çıkaracak. Bill Matthews arkasında geniş kapsamlı bir stratejik silahları sınırlandırma anlaşması bırakarak onurla çekilmeyi istiyor. Biz düşünüyorduk ki, sanırım şimdi de atını öne süreceksin. Ferndale, çalıştığı örgütün genel müdürü olan attan böyle dolaylı söz edilmesini gülümseyerek karşıladı. Rudin şu sırada düşecek olursa Castle Town konuşmaları yarıda kalır. Ayrıca sizden gelecek bir yardımla kendi fraksiyonunda kuşkulu olanları Castle Town'da bir şeyler başarıyor olduğuna ve desteklenmesi gerektiğine inandırabilir diye de düşünüyoruz.
Ödün mü diye sorduk han. Geçen hafta son Sovyet hasadının analizini aldık. Çok güç durumdalar. Fena sıkıştılar Poklevski'ye göre.
Haklı ama tutundukları dal da kopmak üzere ve aşağıda da savaş planıyla Vişnayev yoldaş beklemekte. Bunun ne demek olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.
Haklısın, aslında Bülbül raporlarından ben de aynı sonucu çıkarıyorum. Şu anda yalnız başkanın görebileceği bir rapor hazırlamaktayım. Gelecek hafta Benson'la birlikte Lawrence ve Poklevski ile buluştuklarında elinde olacak.
Başkan Matthews bu rakamlar Sovyetler Birliği'nin bir ay önceki tahıl rekoltesinin toplamlarıdır dedi. Masanın karşısında oturan dört adama baktı sonra. Şöminede yanan çam kütüğü kaloriferle iyice ısıtılan odaya görsel bir sıcaklık vermekteydi. Güneye bakan kurşun geçirmez camların ardında Ekim sabahının soğukluğu elle tutulacak gibiydi. Güneyli olan William Matthews sıcağı severdi. Robert Benson ile Dr. Myron Fletcher başlarını salladılar. David Lawrence ile Stanislav Poklevski ise rakamları incelediler. Benson bu rakamları tüm kaynaklarımızı seferber ederek elde ettik dedi. Bilgiler çok dikkatle değerlendirilmiştir. %5'ten fazla yanılma payı olamaz.
Bülbül'e bakılırsa politbüroda bizimle aynı fikirde diye Dışişleri Bakanı atıldı.
Toplam 100 milyon ton dedi Matthews, kemerlerini sıkarak ancak Mart'a kadar dayanırlar.
Poklevski ocak başında hayvanları kesmeye başlarlar dedi. Yaşamak istiyorlarsa gelecek ay Castletown'da büyük ödünler vermeye başlamak zorundalar.
Başkan Sovyet tahıl raporunu bırakıp Ben Kaan'ın hazırladığı ve CIA başkanının sunduğu dosyayı aldı. Odadakilerin hepsi okumuşlardı raporu. Benson ile Lawrence onaylamışlar, sertlik yandaşı Poklevski karşı çıkmış, Dr. Fletcher'ın fikri sorulmamıştı. Matthews çok sıkışık durumda olduklarını kendileri de biliyorlar, biz de biliyoruz dedi. Bütün sorun onları nereye kadar sıkıştırabileceğimiz.
Lawrence fikrini açıkladı. Sayın Başkanım, 3 hafta önce onları yeteri kadar sıkıştırmadığımız takdirde Amerika ve özgür dünya için en iyi olanı elde edemeyeceğimizi söylemiştiniz. Çok sıkıştırırsak da Rudy'nin kendisini kurtarmak için barış konuşmalarından kaçmasına neden oluruz. Bir denge sorunu bu. Bence şu anda onlara karşı bir jest yapmalıyız.
Buğday mı?
Hayvanları için yem dedi Benson.
Doktor Fletcher diye sordu başkan.
Tarım Bakanlığı uzmanı omuzlarını silkti.
Elimizde stok hazır durumda sayın başkanım. Sovyetlerin ticaret filosu Sovfraht'ın büyük bir bölümü de işsiz bekliyor. İstedikleri düşük navlunlarla çok iş bulabileceklerini biliyoruz ama hepsi boş işte. Karadeniz'in ılık su limanlarıyla Sovyet Pasifik'indeki limanlarda bağlı bekliyorlar. Moskova emir verir vermez Birleşik Devletler'e doğru yola çıkacaklar.
Bu konuda karar vermek için ne kadar zamanımız var diye sordu Başkan Matthews.
Yılın ilk gününe kadar dedi Benson. Bir yardım geleceğini bilirlerse hayvanlarını kesmeyi ertelerler.
Onlara karşı yumuşamamanızı öneririm diye Poklevski atıldı. Mart'ta tam bir umutsuzluğa düşeceklerdir.
10 yıllık bir barışı sağlayacak ölçüde silahlanmada ödün verecek kadar mı umutsuz, yoksa bir savaş başlatacak kadar mı diye sordu Matthews.
Beyler, Noel'e kadar yanıtımı alacaksınız. Bu konuda Senato alt komisyonlarından 5'inin başkanı ile görüşmem gerek. Savunma, tarım, dışişleri, ticaret ve tahsisat, Bob, onlara bülbülden söz edemem değil mi?
CIA başkanı başını salladı. Hayır sayın başkanım, senatoda pek çok senatör yardımcısı, pek çok sızıntı yolu vardır. Şu anda bir sızıntı korkunç sonuçlara yol açabilir.
Pekala, Noel günü öyleyse.
Profesör Ivan Sokolov 15 Aralık'ta Castletown salonunda ayağa kalkıp önceden hazırladığı konuşmasını okumaya başladı. Sovyetler Birliği'nin dünya barışı için sürekli bir arayış içinde bulunma geleneğini sürdürmekte olduğunu bildirerek sık sık yineledikleri barış içinde birlikte yaşama ilkesine bağlı olduklarını söyledi. Karşısında oturan Edwin J. Campbell dostça bir yakınlıkla Sovyet meslektaşını inceliyordu. 2 aydır yorgunluktan bitkin düşene kadar çalışa çalışa bu Moskovalıya durumlarının ve görevlerinin izin verdiği kadarıyla gerçek bir yakınlık duymaya başlamıştı. Konuşmalar arasında birbirlerini delege odalarında ziyaret etmişlerdi. Sovyetlerin dinlenme salonunda Sovyet delegeleri ve kaçınılmaz KGB ajanları arasında dostça ama resmi olarak konuşmuşlardı. Sokolov'un tek başına geldiği Amerikalıların salonunda ise adam daha rahatlamış, hatta Campbell'a torunlarının Karadeniz kıyılarında çekilmiş fotoğraflarını bile göstermişti. Bilimler Akademisi'nin önde gelen bir üyesi olarak partiye bağlılığı, sürücülü bir araba, kentte bir daire, sayfiyede bir dağça, deniz kenarında bir villa ve akademi süpermarketine giriş izniyle ödüllendirilmişti. Campbell Sokolov'un on binlerce insanı Mordovya'daki kamplara gönderen bir rejimin hizmetine tüm yeteneklerini seve seve sunduğuna emindi. Sokolov onlardan biriydi, bir Mahaltsvo'ydu ama Mahaltsvo'ların da torunları vardır. Giderek artan bir şaşkınlıkla dinliyordu Rus'u, zavallı adam diye düşündü. Kim bilir bunlar sana nelere mal oluyordur. Sokolov'un gayet sıkıcı konuşması sona erince Edwin Campbell kalkıp Amerika Birleşik Devletleri adına büyük bir ilgi ve dikkatle dinlediği konuşma için teşekkür etti. Birleşik Devletler bu durum karşısında tutumunu belirtene kadar konuşmalara ara verilmesini istedi. Bir saat sonra Dublin'deki elçilikte Sokolov'un şaşırtıcı sözlerini David Lawrence'a iletiyordu. Birkaç saat sonra da Washington'da Dışişleri Bakanlığı'nda David Lawrence telefonu açıp özel hattan Başkan Matthews'u aradı. Sayın Başkanım, 6 saat önce Sovyetler Birliği gündemdeki 6 ana konuda isteklerimizi kabul etti. Hidrojen bombalı savaş başlıkları taşıyan kıtalar arası balistik füzelerin sayısından Elbe Nehri boyundaki kuvvetlerin kaldırılmasına kadar.
Teşekkürler David, dedi Matthews. Çok büyük bir haber bu. Sen haklıydın. Onlara bir jest yapmak zorundaydık.
Moskova'nın güneybatısında Sovyetlerin kaymak tabakasının sayfiye evlerinin bulunduğu huş ağaçları ve karaçamlarla kaplı alan 100 kilometre kareyi geçmez. Buralarda yaşayanlar bir arada oturmayı severler. Bu bölgede yollar kilometreler boyunca yeşil boyalı parmaklıklı çitlerle doludur. Çitlerin arkasında en üst düzeydeki insanlar yaşarlar. Çitlerin çevresi ve yollar hep boş görünür. Ancak çitin üstünden atlamak ya da arabasını kapıdan içeri sürmek isteyen biri anında ağaçlar arasından çıkıveren nöbetçilerle sarıldığını görür. Uspenskoye köprüsünün ötesindeki köy hep Jukovka diye anılır. Böylece de yakınlardaki diğer iki ayrı adı taşıyan köyden ayrılır. Bunlar parti yüksek kademelerindekilerin villalarının bulunduğu Sovmin Jukovka ile yazarlar, sanatçılar, müzikçiler ve bilim adamlarının yaşadıkları akademik Jukovka'dır. Ancak nehrin öteki yakasında en uçta bütün köylerin en kapalısı olan Usova yerleşim merkezi vardır. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri, Politbüro Başkanı'nın yüzlerce dönümlük ve içi nöbetçi kaynayan bir ormanın içindeki villası da buradadır. İşte Maxim Rudin Noel gecesinde 50 yıldır kutlamadığı bu bayramda pek sevdiği meşin koltuğuna gömülmüş, ayaklarını 1 metre uzunluğunda kütüklerin yandığı granitten yapılma büyük şömineye uzatmış dinleniyordu. Kendisinden önce Leonid Brejnev ve Nikita Khrushchev de ayaklarını burada ısıtmışlardı. Çalışma odasının ahşap kaplı duvarlarında yansıyan titrek sarı alevler karşısında oturan Vasili Petrov'un yüzünü aydınlatıyordu. Rudin'in koltuğunun yanındaki küçük sehpanın üzerindeki tepside Petrov'un yan gözle baktığı yarım kadeh Ermeni konyağı duruyordu. Petrov yaşlı koruyucusunun içmemesi gerektiğini bildirdi. Rudin'in elinden hiç eksik olmayan sigarası yine baş parmağı ile işaret parmağı arasındaydı. Soruşturmadan ne haber var diye sordu. Pek ağır, dışarıdan yardım aldıkları kuşkusuz. Büyütecin New York'tan satın alındığını biliyoruz artık. Fin tüfeği Finlandiya'dan İngiltere'ye gönderilen bir parti mal arasındaymış. Hangi dükkandan alındığını bilmiyoruz ama ihracat siparişi av tüfeği için olduğundan bunun resmi değil özel sektör siparişi olduğuna eminiz. İnşaat yerindeki ayak izleriyle orada çalışan tüm işçilerin ayak izleri karşılaştırıldı. İşçilerin dışında iki ayak izi daha var. O gece nemli ve yerde de çimento tozu olduğundan izler çok belirgin. İki kişi olduklarından kuşkumuz yok artık.
Rejim aleyhtarları mı?
Kesinlikle ve de çılgın.
Vasili, bu sözleri parti toplantılarına sakla. Çılgınlar ya rastgele ateş ederler ya da kendilerini feda ederler. Bu aylarca süren bir planlamanın ürünü. Rusya içinde ya da dışında biri bu sırrını kimselere söyleyemeden susturulmalı. Ne düşünüyorsun?
Ukraynalılar, Almanya, İngiltere ve Amerika'daki örgütlerine tam olarak sızmış durumdayız. Kimsenin böyle bir plan söylentisinden haberi yok. Ben katillerin halen Ukrayna'da olduklarına inanıyorum. Ivanenko'nun annesinin yem olarak kullanıldığına kuşku yok. Onun Ivanenko'nun annesi olduğunu kim bilebilir? New York'ta slogan söyleyen biri değil herhalde. Ya da Frankfurt'ta bir koltuk milliyetçisi. Londra'da bir broşür dağıtıcısı da olamaz. Dışarıyla ilişkisi olan yerel biridir. Şu anda Kiev üzerinde duruyoruz. Tahliye olup da Kiev'e dönen yüzlerce eski hükümlünün sorguları yapılıyor.
Bul onları Vasili, bul ve sustur.
Maxim Rudin adeti olduğu üzere konuyu değiştirdi. İrlanda'dan yeni bir haber var mı? Amerikalılar konuşmaları yeniden başlattılar ama girişimimize henüz bir yanıt vermediler. Rudin omurdandı.
O Matthew Sersem'in biridir. Bizi toplantı masasından kaçırmak için daha fazla ileri gidebileceğini mi sanıyor?
Onun da karşısında Sovyet aleyhtarı senatörleri var. Bir de Katolik faşisti Poklevski. Politbüro içinde bizim ne kadar sıkışık durumda olduğumuzu da bilemez kuşkusuz.
Yılbaşına kadar bir şeyler sunmazsa politbürodaki durumu Ocak ayının ilk haftasına kadar ancak koruruz. Sonra da...
Uzanıp konyak kadehini aldı, içkiyi kokladı. İçmen doğru mu diye sordu Petrov. Doktorlar 5 yıl önce sana içkiyi yasaklamışlardı.
Doktorların canı cehenneme. Ben seni buraya onun için çağırmıştım zaten. İçkiden ya da karaciğer bozukluğundan ölmeyeceğime garanti veririm sana.
Buna çok sevindim işte.
Dahası var, 30 Nisan'da görevimden ayrılacağım. Şaşırdın mı?
Petrov yerinden kıpırdayamayacak kadar donup kalmıştı. Yaşamı boyunca 2 kere en yüksek yerde oturan kişilerin düşmelerini görmüştü. Kruşçev rezil olmuş olarak atılmıştı. Brejnev kendi koşullarını kabul ettirerek. Dünyanın en güçlü tiranının yer değiştirme olayında o korkunç karmaşayı görecek kadar yakında bulunmuştu. Ama hiç bu kadar yakınına gelememişti. Bu kez pelerin kendi omzundaydı. Eğer başkaları uzanıp sırtından çekmeye çalışmazlarsa...
Evet, çok şaşırdım dedi. Nisan'da Merkez Komite'yi toplantıya çağırıp 30 Nisan'da görevden ayrılacağımı bildireceğim. 1 Mayıs'ta Lenin mozolesinin önündeki tören heyetinin önünde yeni bir lider bulunacak. Bunun sen olmanı istiyorum. Temmuz'da parti kongresi yapılacak. Yeni lider ondan sonra kendi politikasını açıklayacak. Bu lider sen olmalısın. Bunu sana haftalar önce söylemiştim.
Petrov yaşlı liderin Kremlin'deki odasında Ivanenko'nun da bulunduğu toplantıda Rudin'in halef olarak kendisini seçtiğini biliyordu ama bunun bu kadar çabuk olacağını hiç düşünmemişti. Merkez komiteye karşılığında bir şey vermeden senin adaylığını kabul ettiremem. Tahıl, bu durumu çoktandır biliyorlar zaten. Castletown başarısızlığa uğrarsa her şey Vişneyev'in eline geçecek.
Peki neden bu kadar çabuk diye sordu Petrov.
Rudin kadehini kaldırdı, sessiz Misha gölgeler arasından sıyrılıp içkiyi tazeledi.
Kuntsevo deneylerinin sonucunu dün aldım. Aylardır bunun üstünde çalışıyorlar, şimdi kararları kesin artık. Ne sigara ne de Ermeni konyağı.
Lösemi, 6 ile 12 ayım kaldı. Bundan sonraki Noel'i göremeyeceğim. Bir nükleer savaş olursa sen de göremeyeceksin.
Önümüzdeki 100 gün içinde Amerikalılarla tahıl anlaşmasına varmalı ve Ivanenko işini kapatmalıyız. Saatin kumu hızlı hem de çok hızlı boşalıyor artık. Tüm kartlar hem de açık olarak masanın üzerinde ve artık elimizde koz kalmadı.
28 Aralık günü Birleşik Devletler Sovyetlere ticari fiyatlarda ve derhal teslim edilmek üzere 10 milyon ton hayvan yemi satmayı önerdiler. Bu davranışları Castletown'da görüşmeleri süren diğer konulardan ayrı tutuluyor, konuşmaların sonucuna bağlanmıyordu. Yılbaşı gecesi Lvov havaalanından bir Aeroflot Tupolev 134 jeti Minsk'e gitmek üzere havalanmıştı. Ukrayna ile Beyaz Rusya sınırı üzerindelerken genç bir yolcu yerinden kalkıp pilot yerine açılan çelik kapıya yakın bir yerde bir yolcu ile konuşan hostese doğru yürüdü. Tuvaletler uçağın diğer ucunda olduğu için kadın doğruldu, genç adam birden hostesi yakalayıp çevirdi, sol kolunu boynuna doladı, cebinden çıkardığı tabancayı sırtına dayadı. Hostes bir çığlık attı. Yolcular hep bir ağızdan bağırdılar. Adam hostesi kapıya doğru sürükledi, kapının yanında hosteslerin pilotlarla konuşmalarını sağlayan iç telefon vardı. Uçağın kaçırılması halinde bile kapıyı açmamak için emir almıştı pilotlar. Uçağın ortalarında oturan bir yolcu elinde otomatik tabancasıyla ayağa kalktı. İki sıra arasındaki dar koridorda çömeldi, silahını iki eliyle kavradı, hostesle arkasındaki hava korsanına çevirdi.
''Teslim ol KGB, sakın kıpırdama!''
''Kapıyı açmalarını söyle!'' diye bağırdı korsan. KGB'nin silahlı uçuş koruyucusu olmaz, teslim ol dedi. ''Kızı öldürürüm yoksa!'' Hostes cesurdu. Ayağını geriye doğru savurdu. Hava korsanının dizine vurdu. Elinden kurtulup polise doğru koştu. Hava korsanı arkasından sıçradı ama büyük bir yanılgıya düşmüştü. Yanından geçtiği yolculardan biri kalktı, yumruğunu korsanın ensesine indirdi. Korsan yüzüstü yere yuvarlanırken adam elinden silahı kapmış ve kendisine doğrultmuştu. Korsan doğruldu, yere oturdu. Yüzünü elleriyle örterek inlemeye başladı. KGB ajanı hostesin üstünden atlayıp müdahale eden yolcunun yanına gitti. ''Kimsin sen?'' Adam cebinden bir kart çıkartıp gösterdi. Ajanın karşısında bir KGB kartı vardı. ''Lvovlu değilsin.'' ''Ternopolden'im. İzne gittiğim için silahım yoktu. Ama sağ yumruğum iş görür.'' İkinci ajan sırıttı. Lvovlu ajan başını salladı. ''Teşekkürler yoldaş. Sen buna göz kulak ol.'' İlerleyip iç telefonu eline aldı, olayı anlatıp Minsk'te polisin hazırlıklı olmasını sağlamıştı. Kapının ardından madeni bir ses, ''İçeri bir göz atabilir miyim?'' diye sordu. ''Elbette, artık bir zarar veremez.'' Kapının kilidi açıldı, uçuş mühendisi ürkek ve çok meraklı bakışlarla kafasını uzattı. Ternopolli ajan tam o anda çok garip bir hareket yaptı. Yerde yatan adama sırtını dönüp tabancasının kabzasını meslektaşının kafasına indirdi. Ajan yere yıkıldığı anda da kapının kapanmasını önlemek için ayağını uzattı. Bir saniye sonra uçuş mühendisini itip içeri girmişti. Yerde yatan korsan doğruldu, uçuş koruma polisinin silahını aldı, çelik kapıdan geçip içeri girdi. Kapıyı ardından kapattı, kapı otomatik olarak kilitlendi.
19. ayrımın sonu. Sayfa 204.